13. Ayrımbaşı, sayfa 116.
12. Bölüm. Bir hafta sonra aynı günde iki ayrı sefer kafilesi San Antonio'dan Ant Dağları'na doğru yola çıkıyordu. Birincisinde katırlara binmiş olarak Henry, Francis, Peon, onun ihtiyar babası ve Solano'ların birkaç peonu vardı. Bu peonların her biri yiyecekler ve başka ötebiler yüklü birer eşeği yediriyordu. Yaşlı Enrico'nun kafileye katılmasına, gençliğinde devrim savaşları sırasında aldığı eski bir yaranın ansızın açılması engellemişti. Kafile San Antonio'nun ana caddesinden geçiyordu. Torres, Reagan'dan aldığı yeni bir telgraf cebinde olduğu halde caddede yürürken Morgan'ların kafilesini görünce afalladı. "Yolculuk ne yana senörler?" diye bağırdı. Francis havaya gösterdi. Henry yere. Peon sağ tarafı, babası sol tarafı. Bu olay karşısında Torres'in savurduğu küfürler, bütün peonların gönülden katıldığı gülüşmelere yol açtı. Aynı sabah Torres bir başka sürprizle daha karşılaşacaktı. Leoncio ile küçük kardeşi Ricardo'yu gördü. Bunlar da katıra binmişlerdi. Ve yanlarında kamp malzemesi olduğu anlaşılan ötebiri yüklü üçüncü bir hayvan daha vardı. Aynı sabah üçüncü bir grup yola çıktı. Bu grup Torres'in kendisiyle Joseph Manchego adlı bir adamdan oluşuyordu. Bu adam kent içinde kötü namı pek yaygın bir katildi. Ve Torres onu özel nedenlerle San Juan cezaevinin akbabalarından kurtarmıştı. Ne var ki Torres'in planları bir keşif seferinin kapsamını çok aşan şeylerdi. Antların eteklerinde, kentten pek uzak olmayan bir bölgede Karun denilen garip bir halk yaşıyordu. Bunlar aslında Afrikalı zencilerle sivrisinek sahili kölelerinin karışımından oluşmuşlardı. Tierra Caliente'den kadınlar da kaçırmışlar, ayrıca yerlerinden kaçmış kadın köleleri de aralarına almışlardı. Bu garip koloni Mayalar ile kıyı şeridi arasında bulunuyor, belirli bir bağımsızlığı korumasını da beceriyorlardı. Daha sonra koloni cezaevlerinden kaçmış İspanyollarla büyümüş ve bu yüzden de tam anlamıyla bir haydut yatağı olup çıkmıştı. Jose Manchego şimdi Torres'i bu fesat yuvasına götürmekteydi. Böylece Torres, Thomas Regan'dan aldığı buyrukları yerine getirecekti. Birinci kafilenin önünde giden ihtiyar Maya, katının üzerinde de parmaklarını durmadan kutsal şeritlerin üzerinde dolaştırıyor ve anlaşılmaz sözler mırıldanıyordu. Sık ormanların içinden geçtiler. Bir açıklığa geldiler. Burası sanki bir zamanlar insanların ağaçları açtıkları bir yermiş izlenimini veriyordu. Uzaktan alabildiğine gökyüzüne doğru yükselmiş bir dağ görünüyordu. Blanca Rovala'ydı bu. İhtiyar Maya katırını durdurdu. Dağı gösterip İspanyolca "Burada durun" dedi. "Tanrı'nın ayak izinde bekle." Chia'nın gözleri parıldayıncaya dek. Şeritlerden birinde bir düğümü gösterdi. Bilgiyi buradan almıştı. Henry, "Bu ayak izi neredeymiş ihtiyar rahip?" diye sorarak yerlerde arıyormuş gibi çevresine bakındı. Ama ihtiyar çıplak ayaklarıyla katırın böğrünü topukladı. Ağaçsız ağaçlıktan tırısla geçti. Birkaç kilometre daha gidince orman, yerini üzeri çayırlarla kaplı yamaçlara bıraktı. İhtiyar hayvanı dört nala kaldırdı. Bu koşu yerde doğal bir çukura varıncaya dek sürdü. Burası rahat üç ayak derinliğinde ve içine bir düzine insanın oturabileceği genişlikteydi. Yukarıdan bakılınca tıpkı dev bir insanın ayak izini andırıyordu. İhtiyar rahip sanki bir törendeymişçesine çok ağırbaşlı bir havayla "Tanrı'nın ayak izi" dedi. Katırdan aşağı kayıp yere kapaklandı ve duaya başladı. "Tanrı'nın ayak izinde bekle." Chia'nın gözleri parıldayıncaya dek. Kutsal düğümler böyle diyordu. Hayvanlar ormanın kıyısında ağaçlara bağlanırken yakındaki bir pınardan su getirildi ve ayak izinin içinde bir ateş yakıldı. Görünüşe bakılırsa ihtiyar Maya çevresinde olup bitenlerin farkında bile değildi. Bitmek bilmeyen dualar mırıldanıyor ve sürekli düğümleri sıvazlıyordu. Francis büsbütün keçileri kaçırmasa bari dedi. Bu söz Peon'a dokunmuştu. Gerçi onların İngilizcesini anlamıyordu ama ne dediklerini beş aşağı beş yukarı sezinliyordu. Mayaların eski kutsal şeyleriyle uğraşmak çok tehlikelidir dedi. Ölüm yoludur ve babam bilir bunu. Pek çok adam ölmüştür. Ölümleri de hem birdenbire hem de korkunç olmuştur. Babamın babası da böyle öldü. O da Tierra Caliente'den bir kadın sevmiş. Bu sevda yüzünden de Mayaların sırrını satmış. Tierra Caliente'li adamları hazinenin bulunduğu yere götürmüş. Ne var ki orada ölmüş. Ötekilerin de hepsi ölmüş. Anlatırlar ki İspanyol fatihler, İngiliz korsanları, Morganlar da bu gizli yeri bulmuşlar. Ama burayı iskeletleriyle süslüyorlarmış. Baban ölecek olursa düğümleri koyabilecek başka maya yok mu? Yok senör. Babam bu eski yazıyı bilen tek yaşayan insandır. Konuşma burada Leoncio ile Ricardo'nun gelişiyle kesildi. Leoncio'yu görür görmez Henry ile Francis'in yüzleri aydınlanıvermişti. Fakat aynı anda onu bir azar yağmuruna da tuttular. Sonunda da Ricardo ile birlikte hemen geri dönmesini istediler. Leoncio'ya yiyecek bir şeyler vermeden yollayacak değilsiniz herhalde dedi. Kızın sesiyle uyanmışçasına ihtiyar rahip dualarından ve sıvazlamalarından sıyrıldı. Leoncio'yu görünce öfkelendi. Tehditler ve küfürler savurdu. Babası soluk almak için bir ara susmak zorunda kalınca peon, kadınların yalnızca zararı dokunur diyor dedi. Kadınların erkeklerin arasına kavga ve ayrılıktan başka bir şey getirmediğini söylüyor. Diyor ki, kadınlar her zaman erkeklerin Tanrı'ya varan doğru yolda gitmelerini engellermiş. Kadın mutlaka geri dönmeliymiş. Francis, ihtiyarın dedi. Gençliğinde kendisine felaket getirmiş kadını şimdi anımsamış olması doğrusu şanssızlık. Peon'a döndü. Babandan rica et de baksın bakalım orada Tanrı'nın ayak izi içindeki bir kadın için ve kadına karşı bir şey var mı? Yaşlı rahip boş yere kutsal yazılarda arandı durdu. Ama kadın aleyhinde söylenmiş en küçük bir şey bulamadı. Yemek için daha yeni oturmuşlardı ki ansızın bir silah patladı. İhtiyar Maya'nın dışında bütün gözler aynı anda çukurun yukarısına çevrildi. Yamaçtan aşağı çok acayip silahlarla donanmış ve tüm ırkların karışımı adamların indiğini gördüler. Peon korkuyla karunlar diye mırıldandı. Francis kim yahu karunlar diye sordu. Cehennemden çıkma hepsi dedi Peon. İspanyollardan daha acımasız, Mayalardan daha vahşidirler. Şeytan sürüsü. Rahip ayağa kalktı ve parmağını uzatıp bu son felaketin suçlusu olarak Leoncio'yu gösterdi. Aynı anda bir kurşun omzunu sıyırdı ve rahip yere yıkılacak gibi oldu. Francis ihtiyarın rahibi ayaklarından yumuşakça çekip yere yuvarlamasını sonra da oturmasını sağladı. Henry ateşe karşılık vermeye başlamıştı bile. Hemen ardından Francis, Ricardo ve Peon da ona katıldı. Ama hala düğümleri okuyan ihtiyar gözlerini çukurun üst yanından görünen dağın kayalık duvarına dikmiş bakıp duruyordu. Bir saat sonra Francis'in tabancasındaki birkaç kurşunun dışında bütün cephane harcanmış bulunuyordu. Artık karunların düzensiz atışlarına karşılık veremiyorlardı. Durumu ilk anlayan Jose Mancheno oldu. Emin olmak için de sini sine çukurun kıyısına dek sokuldu. Oradan karunlara çekinmeden yaklaşabileceklerini işaret etti. Zafer kazanmışçasına sırıttı. Sizleri tuzağa düşürmüş bulunuyoruz senörler diye seslendi. Aynı anda bütün karunlar gürültülü bir kahkaha koyverdiler. Ancak durum öyle birdenbire ve öyle şaşılacak biçimde değişiverdi ki görenler bir tiyatroda dekor değiştiriliyor sanabilirlerdi. Karunlar vahşi çığlıklar atarak kaçışmaya başladılar. Öylesine bir telaşa kapılmışlardı ki daha hızlı koşabilmek için birçoğu tüfeklerini baltalarını fırlatıp atıyordu. Peon bakın diye haykırdı. Önce babasına sonra da sıra dağları gösterdi. Bu yüzden kaçıyorlar. Mayaların kutsal şeylerinin nasıl korkunç olduğunu öğrendiniz işte. İhtiyar rahip bir çeşit esriklik içinde düğümleri sıvazlayıp duruyor. Sabit bakışlarla uzaktaki dağdan gözlerini ayıramıyordu. Dağda yan yana ışıltılı iki ışık noktası çok kısa aralıklarla parıldayıp durmaktaydı. Peon, Chia'nın gözleri bu dedi. Düğümlerde yazılı. Tanrı'nın ayak izinde bekle. Chia'nın gözleri parıldayıncaya dek. Az sonra yola koyulmuşlardı. Henry kafilenin en önde katırını süren ihtiyar rahip için sanki kafasının içinde pusula var diyordu. Bunca engel onu rotasından çıkmaya zorluyor ama o yine de sanki pusula ibresiymiş gibi yolunu buluyor. Çukurdan çıkalı ışıltılı iki nokta görünmez olmuştu. Anlaşılan kayalık arazinin engebeleri yüzünden ancak demin bulundukları o noktadan görülebiliyordu. Gittikleri yolda çok engebeli bir bölgeden geçiyordu. Her taraf derin uçurumlar, sarp yamaçlarla doluydu. Kimi yerler ormanla, kimi yerler de volkanik küller ve çıplak kumlu tepelerle kaplıydı. Sonunda daha fazla ilerlemeleri olanağı kalmadı. Ricardo'yu katırlarla birlikte peonlarla göz kulak olması için arkada bırakıp yola yayan koyulmak zorunda kaldılar. Ormanla kaplı yamaçlar gittikçe dikleşiyor ve geçit vermez oluyordu. Baştan beri hep en önde gitmiş bulunan ihtiyar Maya, Leoncio'nun birlikte geldiğini fark etmişe benziyordu. Yarım saat sonra bir dizi gezgin kum tepesinden bata çıka geçmek zorunda kaldılar. Kumda yürürlerken belirsiz bir hışıltı işitiliyordu. Durdukları zaman ortalık yeniden derin bir sessizliğe gömülüyordu. Tek bir adım atasa dahi kum hemen sesler çıkarmaya başlıyordu. İhtiyar rahip uyardı. Tanrı gülerse sakının. Parmağıyla kumun üzerine bir çember çizdi. Bu sırada kum yine sesler çıkarıyordu. Sonra dizüstü yere çöktü. Ama dizi kuma değer değmez gürültüler ve trompet sesleri işitildi. Peon çemberin içinden kalmış bulunan babasına yaklaştı. İhtiyar parmağıyla ne olduğunu bilinmeyen esrarlı şekiller çiziyor. Her çizişinde kumlar ses veriyordu. Leoncia çok korkmuştu. Henry ile Francis'e sarıldı. Ne var ki şaşkınlıktan yana onlar da kendisinden aşağı kalmıyorlardı. Henry ayağını kuma sürttü. Kum ses verince bunlar uluyan kumlar olmalı dedi. Kauai adasında da buna benzer uluyan kumlara rastlamıştım. Oraya çok turist gelir bu yüzden. Olayı açıklamak için bilginler iki düzüne kadar varsayım ileri sürüyorlar. Burada şimdi yapılacak tek şey var. O da hemen yola koyulmak. Kumlar havlamasını havlar ama ısırmaz. Gel gelelim rahibi çemberden çıkarmaya bir türlü razı edemediler. Diyor ki, dedi oğlu Peon, kumlar bu kutsal yeri kirletmekte olduğumuzu yüzümüze aykırıyormuş. Artık Chia'nın evine daha fazla yaklaşmak istemiyor. Francis, hayda, al 5 kuruşluk da bundan diye güldü. Fakat alaylı konuşmasını ürkütücü bir yankı halinde yeniden işitip de bu olaylı sözler çepeçevre kumların şamatasına karışınca ürpermekten kendini alamadı. Siz ne düşünüyorsunuz Leoncia? Diye sordu. Leoncia gülümseyerek benim düşüncem dedi yola devam etmek. Parıldayan yerden artık pek uzakta değiliz. Onun için biz geri dönünceye dek bu ihtiyar amca çemberin içinde kalabilir. Bereket versin Francis. Katırlardan indikleri sırada yanına uzun ince bir ip almış bulunuyordu. Kumları geçerlerken çok sayıda yankı işittiler. Aralarında şaka olsun diye de yankıların gücünü ölçmeye kalkıştılar. Birkaç deneme yapınca yankının 7-8 heceyi tekrar edebildiğini saptadılar. Henry gerçekten çok garip dedi. Yerlerin buralardan korkmasına hiç şaşmamalı. Genişçe bir düzlüğe ulaşmaları yalnızca birkaç dakika sürdü. Düzlüğün çevresinde yalçın kayalıklar dimdik yükseliyordu. Şimdiye dek hep arka arkaya kol halinde yürümek zorunda kalmışlardı. Oysa burada üçü birden yan yana yürüyebiliyordu. Yer çok sertti ve üzeri iri kumla kaplıydı. Hepsi sonunda kuru, sağlam bir yere ayak bastıklarını düşünüyorlardı. Ama 10 adım kadar gidince işler tersine dönüverdi. Henry ile Francis aynı anda bir yarıktan içeri düştüler ve bellerine de kuma girdiler. Bir saniye sonra da Leoncia düşmüş ve aynı derinliğe gömülmüştü. Allah kahretsin diye Henry homurdandı. Ne bela yermiş burası yahu? Hafif sesle söylediği bu sözler çepeçevre kayalıklarla tarafından aynen geriye fısıldandı ve birkaç kez de yinelendi. Aslında tehlikenin ne denli büyük olduğunu henüz anlamış değillerdi. Ancak dışarı çıkmak için çabaladıkları zaman gittikçe daha derine batmaya başlayınca durumlarının korkunçluğunu anladılar. Leoncia başına gelen bu aksiliği hala gülüyordu. Çünkü bu olay ona hiç de bir felaketmiş gibi görünmüyordu. Francis kayan kumlar diye inledi. Henry kayan kumlarla dolmuş eski bir buzul yatağı diye tamamladı. Francis ses veren kumlarda kalmakta ihtiyar haklıymış galiba dedi. Şimdi göğüslerine dek gömülmüşlerdi ve gittikçe daha da batıyorlardı. Henry bir çare düşünelim dedi. Hiç değilse birimiz buradan canlı kurtulmalı. Kimin kurtaracağı konusunda başkaca bir laf etmeksizin iki genç aynı anda Leoncia'yı yukarı kaldırmaya başladılar. Ancak bu zorlama ve kızın ağırlığı nedeniyle batmaları biraz daha hızlandı. Bak Leoncia dedi Francis. Üçe kadar sayacağım. Üç der demez sıçramalı ve elinden geldiğince kendini toprağa doğru atmalısın. Belki biraz kayarsın. Ama tutunmak için hiçbir hareket yapma. Kay kayabildiğin kadar. Kayman durursa ellerinle dizinle sağlam toprağa erişinceye dek sürün. Hazır mısın Henry? Birbirine karşılıklı destek olarak Leoncia'yı bir yay çizdiricesine geriye doğru fırlattılar. Kız da var gücüyle sıçrayarak onlara yardımcı oldu. Ve böylece hayli uzaklaşmayı başardı. Boylu boyunca sağlam toprağın üstüne düşmüştü. Ama yine de Francis'in dediğine uyarak elleriyle dizleriyle yerde sürünmeye devam etti. Kayalıklara varınca durdu. Henry ile Francis'e şimdi ipi verin bana diye bağırdı. Bu arada Francis öylesine batmıştı ki boynundan aşağı asıp koltuk altından geçirdiği ipi çıkarması olanaksızlaşmıştı. Ama onun yerine bu işi Henry yaptı. Çabalaması yüzünden Francis kadar derine gömüldüyse de ipin ucunu Leoncia'ya fırlatmayı başardı. Kız ipe asılıp onları çekmeyi denediyse de yerlerinden bile kımıldatamadı. Bunun üzerine ipi büyük bir kaya bloğuna bağladı. Henry ipe asılıp kendini çekmeyi denedi. Ama bu da boşuna bir uğraş oldu. Yeniden çabalaması sonucu biraz daha derine gömüldü. Kayan kumlar omuzuna gelmişti ki Leoncia dur bekle diye bağırdı. Sesi cehenneme özgü korkunç bir gürültü halinde yankalandı. Çekme, aklıma bir şey geldi. İpi biraz daha koyver. Kendine sadece göğsünü bağlayacak kadarını bırak. Leoncia ardı sıra ipi sürükleyerek bir kaya yarığında kök salmış eğri bürü bir ağacın yanında durdu. İpi ağacın gövdesinden aşırarak ucunu birkaç yüz kiloluk bir kaya parçasına bağladı. Francis Henry'e şeytan kız dedi. İkisi de onun nihayetini hemen anlamışlardı. Kurtuluşları şu andan itibaren kaya parçasının yerinden oynatılıp oynatılmamasına bağlıydı. Çok değerli 5 dakika kaldıraç olarak kullanabilecek bir dal aramakla geçti. Kız dalı arka taraftan kayanın altına sokup bastırdı. Birkaç zorlamadan sonra sonunda gerçekten kayayı bayırdan aşağı yuvarlamayı başardı. Kaya düşünce ip bir anda öylesine gerildi ki ipin öbür ucunu göğsüne bağlamış olan Henry bu şiddetli çekilişin verdiği acıyla ister istemez bir çığlık kopardı. Ne var ki yavaş yavaş kumlardan sıyrılıyor, sıyrılırken de kumlar çok garip sesler çıkarıyordu. Vücudu tümüyle dışarı çıkınca hızla havaya yükseldi. Sonra yere bastı ve sonunda kaya kütlesinin yanı başında durdu. İpin ucunu Francis'e attıkları zaman onun yalnızca başı, kolları ve omzunun üst bölümü kayan kumun üzerinde kalmış bulunuyordu. Az sonra o da sağlam toprağın üzerinde yanlarına geldiği zaman üçü birden sevinçle bağırıştılar. On binlerce ruh onların haykırışına karşılık verdi ve dört bir yanlarından havada alaylı fısıltılar uçuştu.
13. ayrım sonu, sayfa 125.